Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 20. ayrım. Kaç yıl yedi o alçak herifler? Hala içerideler. İlk kez gülümsüyordu. Namussuzlar. Beni Güney Carolina sınırından geçirdiler. İki eyalette de becerdiler beni. Kamyonette Esrar da vardı. Üçünün de sabıkası varmış. İkisi şartlı tahliye olmuş. Her neyse, orkestradan ayrıldım. Ve emniyet teşkilatının o büyüleyici alemine daldım. Müzik aleminin kaybı bizim kazancımız olmuş. Evet, konuyu kapatıyorum. Şu müthiş popolu adamdan bahsetsene biraz. Aranızda bir şey var mı? Bir şeyler var gibi ama emin değilim. Dirseğini masaya dayayıp elini çenesine yaslayan Phoebe düşünceye daldı. Antrenmansızım tabii. İş, çocuk, başarısız bir evlilikten geriye kalanlar derken. Ama Duncan o kadar hoş ki. Anlatamam. Farkındayım. Seks durumları nasıl? Phoebe bir kahkaha patlattı. Doğruca konuya giriyorsun bakıyorum. Sağlıklı seks hayattaki en muhteşem eğlencelerden biridir. Karşı cinsle ilişkisi olan birinden bunu dinlemenin de bir o kadar faydası vardır. Ama paylaşmak istemiyorsan... Aslında uzun zamandır kendi yaşadı bir kadınla sohbet etmemişti. Öne doğru eğilip sesini alçalttı. Önceki gece... Duncan'ın evine yaptığı ziyareti kısaca anlattı. Durdu mu? Verandanın ortasında, tam da zirveye ulaşacakken. Kusura bakma ama böylesine şehvetli bir anda duruyor öyle mi? 30 saniye daha dayanabilseydim. Phoebe sakat omzunu oynatmaya çalıştı. O ters hareketi yapmasaydım. Ne oldu? Ne var? Romantik ve seksi. Demek istediğim tanrım kaç erkek kendini böyle bir anda tutabilir ki? Artık nihayet bizim Josie'den, erkek kardeşimin eşinden izin kağıdı alacağım. Kendisi özel hemşirem olur. Şu Duncan'la işim bitince, onu biraz da ben alabilir miyim? Şaka şaka, gelecek sefer 30 saniyeyi de doldurursanız, işte o zaman senin için unutamayacağım bir anı olur. Sanırım, bak benim eve dönmem lazım. Kızım bekliyor. Artık öbür buluşmamızda da senin seks hayatını keşfe çıkarız. Şu sıralar o kadar hareketsiz ki, bunu öğle tatilinde fındık fıstık atıştırırken de yapabiliriz. Belki de o hoş çocuğun bir arkadaşı falan vardır. Sorarım. Ben her zaman müsaitim. Phoebe arabasından inerken, Laura Tiffany de o inanılmaz derecede şapşal köpeğine sarılmış, o tarafa doğru ilerliyordu. Bu akşamın şanslı tasması, şeker pembesi olandı ve her zaman olduğu gibi, Bayan Tiffany'nin kıyafetiyle büyük bir uyum içindeydi. Yüksek topuklar, küçük şapka, manşetli ceket ve dar kısa pantolon. İyi akşamlar Bayan Tiffany, nasılsınız? Maximilian Dufre nasıllar? Parkta dolaşmaya çıktık. Elmas taklidi taşlarla süslü gözlüğünü indirip Phoebe'yi süzdü. İşten şimdi mi geliyorsun? Evet, bugün biraz geciktim. Arabanı almışsın. Aldım ama çok uzun sürmez. Yakında toprağa veririz herhalde. Lucius amcam da bir keresinde koca bir kadillağı yolcularıyla beraber Macon yakınlarında bir fasulye tarlasında toprağa vermiş. Öyle dediler. İş icabı olmalı. Lucius amca bu. Ellerini kirletmemek için tartışmaya bile girmezdi. Seni bugün televizyonda gördüm. Gordon Stone'da bir sorun çıkmıştı da. Üç odalı bir evde ailesini öldürecekti o deli. İzledim onları. Hayatım, ekrana çıkacağın zaman ona göre giyinmelisin. Canlı renkler seni daha güzel gösterir. Bir de biraz daha allık sürersen, ekranda pilin bitmiş, renksiz, ruhsuz görünmek istemezsin herhalde, değil mi? Ne tuhaf. Kaldırımda öylece durmuş, köpeğin meşe ağacının dibine tuvaletini yapmasını izlerken, Phoebe de kendini aynen kadının dediği gibi hissediyordu. Pili bitmiş, renksiz, ruhsuz. İstemem herhalde ama televizyona çıkmayı beklemiyordum. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Yüzüklerle donattığı işaret parmağını ona doğru salladı. Bunu unutma ve yanında allık taşısan iyi edersin. Ekrana öyle çıkarsan hemen kendine bir koca bulursun. Erkekler pembe yanaklı kadınlara bayılır. Bir de güzel yumuşacık göğüslere. Unutmamaya çalışacağım. Size ve Maximilian Dufre'ye iyi yürüyüşler. Phoebe nispeten daha aklı başında insanların yaşadığı evine doğru yürürken, Bayan Tiffany arkasından titrek sesiyle söylendi. Sana da iyi akşamlar. Dönüp bakınca yoldan geçen adamı gördü. Adam kasketini eğerek Bayan Tiffany'yi selamladı. Çapraz olarak yağmurlunun üstüne astığı kamerası belinden sarkıyordu. turist olmalı diye düşünürken, garip bir şekilde adamın ona tanıdık geldiğini fark etti. Bayan Tiffany, erkek gördüğü zaman kuru yapmadan geçemiyordu. Gülerek merdivenlerden çıkmaya başladı. Adamın dönüp kamerasını yukarı kaldırdığını ve onu çektiğini fark etmedi. Birden sırtında bir ürperti hissedip arkasını döndü. Ama o sırada adam hiçbir şey olmamış gibi gezintisine devam ediyordu. Yürürken ıslıkla çaldığı hüzünlü melodiyi duydu. Bunu da bir yerlerden hatırlar gibiydi. O melodi niye onu böylesine ürpertmişti acaba? 13. Bu pazar akşamını evde, ailesinin yanında geçiremeyeceği için kendini suçlu hissetmeyecekti. Her pazar sabahı yaptıkları gibi, o sabah da Carrie öpüşüp koklaşmak için onun yatağına zıplamış ve Phoebe de o andan itibaren, ''Tanrım, ne olur beni affet.'' diye dua edip durmuştu. Kızının önceki gece mis gibi şampuanlarla yıkadığı kıvırcık saçlarını öpüp koklamaya başladı. Ana kız, sarılmış, Shirley'nin erkek kardeşi kırpığın her an bir şeyleri kesip yırttığı için ona bu adı takmışlardı. Maceralarının iç yüzünü konuşuyorlardı. Oğlan, babasının çakısını alıp, ablasının barbilerinden ikisinin kafasını koparmış, yakalanınca da sıkı bir ceza almıştı. Başlarını aynı yastığa gömüp, burun buruna vermiş birbirlerine bu dehşet cinayetle ilgili neler hissettiklerini anlatıyorlardı. Böyle pırlanta gibi, mükemmel bir kıza sahip olmak için ne yapmıştı acaba? Nasıl olur da boş zamanlarının her anını bu olağanüstü, minnoş kızla geçirmezdi? Öğleye doğru, ikisi kafa kafaya vermiş, büyükannesinin kataloglarından birinde gördüğü mor kelebekli sandaletleri alıp almamak konusunda çekişiyorlardı. Bu seferlik, o küçücük ayakkabıları çaktırmadan almasına izin versem mi diye düşündü kendi kendine. Hayır, kendisini suçlu hissetmesine gerek yoktu. Hem zaten Carrie, en yakın arkadaşının doğum günü partisine gitmeyecek miydi? Bahçede piknik yapacakları partiye, onu Evie bırakacak, sonra da almaya gidecek, dönerken de çiçekçilere uğrayacaktı. Ya annesi? O da zaten yeni desenler tasarlamakla meşguldü. Başını iplikleriyle yumaklarından kaldırıp da Phoebe'nin tatil için Antigua Adası'na uçtuğunu ruhu bile duymazdı. O zaman ortada kendisini suçlu hissetmesini gerektirecek hiçbir neden yoktu. Yine de bu durum Carrie'nin o ışıl ışıl parlayan güzel saçlarını tarayıp, muhteşem tokalarından birini seçerlerken içinin sızlamasına engel olamadı. Sayısız itirazlardan sonra Carrie'nin seçtiği kıyafeti giymesine yardım ederken de sızısı dinmedi. Verandada durup pazar gezmesine çıkan Evie ile küçük hanımefendiye el sallarken de içinde hala bir burukluk vardı. İçeriye girip annesini aramaya başladı ve onu bilgisayarının başında oturmuş, kahkahalarla gülerken buldu. Sohbet sitesine girmiş dediği içinden. Agorafobiklerin en sadık dostu. Kapının ağzında durup Essie'nin parmaklarının tuşların üzerinde uçuşmasını ve gözlerinin keyifle parlamasını izlemeye devam etti. Ne de olsa bu, onun dış dünyayla kurduğu en güvenli bağlantılardan biriydi. Komşuları uğramaya devam ediyor, eski arkadaşları arayıp hatırını soruyorlardı. Arada bir, çay saatinde kadın kadına toplanıyorlardı. Evie'nin ya da kendisinin planladığı kokteyller ve akşam yemekleri de çok hoşuna gidiyordu doğrusu. Hiç gelmez olurlar mıydı? Güneyliler bu kaçık aileye bayılıyordu. McNamara'ları tanıyan herkes, Essie'yi sevimli bir kaçık olarak görüyordu. Essie McNamara mı diyorlardı? Benedict McNamara ile evlenmeden önce adı Essie Carter'mış. 30'una gelmeden de dul kalmış. Tam bir trajedi. 10 yıldır, belki de daha fazla, Jones Caddesi'ndeki evlerinden dışarı adım atmıyor. Tanrı onu korusun, bazen verandaya çıkıyor. Hala çok güzel, resim gibi, hem de incecik. Tabii hiçbiri annesinin panik atak krizlerinden birine denk gelmemişti ve verandaya adım atabilmek için kendisiyle nasıl mücadele ettiğine dair bir fikirleri de yoktu. Düğün öncesi, müstakbel gelini düğünü bu evde yapmak istediklerini söylediğinde nasıl teşekkür edeceğini şaşırıp sevinç gözyaşları döktüğünü görmemişlerdi. İçinden Tanrı Josie'yi korusun diye dua etti ve Tanrı annem için interneti de korusun. Annesi dış dünyaya çıkamıyordu belki ama hiç olmazsa bu yolla dünya onun ayağına geliyordu. Merhaba tatlım, Phoebe'yi görünce yazmayı bıraktı. Bir ihtiyacın var mı? Hayır, Sadece biraz spor yapacağımı söyleyecektim. Sonra da çıkmak için hazırlanacağım. Essie'nin gamzeleri gülünce daha da çukurlaştı. Duncan'la bir arkadaşının mangal partisine gidiyoruz. İyi eğlenceler. Dolapta bıraktığın çiçekleri almayı unutma. Unutmam. Askılı yeşil elbiseni giy diye seslendi. O güzel omuzların görünsün. Tanrı biliyor ya, o omuzları bu hale getirmek için çok çalıştın. Phoebe dönüp ona baktı. Biraz daha allık süreyim de kendime bir koca bulayım. Ne demek şimdi bu? Hiç, çıkmadan uğrarım sana. Egzersiz odasına kapanıp bir saat ter attı. Duşa girdiğinde aylardır sporu seksin yerine koymuş olabileceği düşüncesi takıldı aklına. Son 6 ayda koşma hızını gitgide arttırmıştı. 8 ay diye düzeltti saçını durularken. Yoksa 10 muydu? Tanrım, biriyle yatmayalı 1 yıl olmuş muydu gerçekten? Islak saçlarını arkaya attı ve geçmişe dönerek hesaplamaya koyuldu. Evi ona bir arkadaşının komşusu olan Wilson'ı ayarlamıştı. O kadar ısrar etmişti ki Phoebe de dayanamayıp kabul etmişti. Çok hoş biri olduğunu hatırlıyordu. Keçi sakallı, mahcup bir adamdı. Country tarzı müzikten ve futboldan hoşlanıyordu. Boşanmak üzereydi. Birkaç defa çıkmışlardı. 2 kere de birlikte olmuşlardı. Ondan hoşlanmıştı. Sonra karısıyla barışmıştı. Bu da hoştu aslında. Bebekleri olduğunu duymuştu. Şeyden sonra. Bir dakika, bir dakika. Duştan fırlayıp bir havlu kaptı. Havluya sarındı ve birbirlerine iyi şanslar diledikleri anı, tarihi anımsamaya çalıştı. Yılbaşından hemen sonraydı. Onunla yılbaşı gecesi yatmıştı. Birkaç gece sonra bir kere daha birlikte olmuşlardı. Geçen yılın yılbaşı gecesi. Aman Tanrım, 15 ay geçmiş. Aynadaki buharı silip bir müddet yüzünü seyretti. 33 yaşındayım ve 15 aydır kimseyle yatmadım. Neler oluyor bana böyle? Elini karnına bastırdı. Ya içi pas tutmuşsa? Bilseydi de fark etmezdi. Düşüncesi bile yeterince dehşet vericiydi. Ya Duncan'la yatmış olsa ve seksin yerine koyduğu egzersizleri aksatsaydı? O zaman da formu bozulacak, şişko ve tembel biri olup çıkacaktı. Belki artık Duncan'a çekici de gelmezdi. Vücuduna iltifat etmişti değil mi? Etleri yumuşayıp tombullaşınca onunla yatmak istemeyecek, o da intikam almak için yeniden pilatese başlayacaktı. Bu böyle sürüp gidecek, sonunda işe yaramaz bir tesisat ve paslanmış karın kaslarıyla yaşama veda edecekti. Hemen bir terapiste gitmeliydi. Bu düşünceler onu neşelendirmişti. Saçını havluya sarıp özel durumlarda kullandığı vücut kremini aldı. Ne olursa olsun 15 aydır kapalı olan kilit açılacaktı. Bu herhangi biriyle olmayacaktı. O şırfıntı birisi değildi. Olamazdı da. Şimdiye kadar diğer polislerden, suçlulardan ve savcılardan hep uzak durmuş, yanlış anlaşılacak bir davranışta bulunmamaya özen göstermişti. Meslekten biriyle çıkmaya ya da yatmaya kalksa, teşkilattaki herkesin haberi olurdu. Bu yüzden de eğlence alanı kısıtlıydı. Sevimli Wilson'la yatağa gitmek üzere ilk hareketin kendisinden geldiği doğruydu. Ama ondan hoşlanmıştı. Onunla birlikte vakit geçirmek eğlenceliydi. Ayrıca o yılbaşı gecesinden önce, şeyden beri biriyle beraber olmamıştı. Şeyden, yok, hayır, hayır, daha gerilere gidip keçileri kaçırmaya niyeti yoktu. Zor beğeniyordu, hepsi bu. Öyle olması daha iyiydi. Buluştuğu kişileri seçerken titizleniyordu. Yatmaya niyetlendiklerini ise daha fazla ölçüp biçiyordu. Onuruna düşkündü, değerleri vardı ve en önemlisi de düşünmesi gereken bir kızı vardı. Şimdi de bir yandan da basit bir mangal davetine hazırlanırken kafayı sekse takmıştı. Acınacak haldeydi. Bir kez daha aynada uzun uzun kendini seyretti. Acınacak halde görünüp görünmeyeceği umurunda değildi. Şu allığı biraz koyulaştırıp o iğrenç yeşil elbiseyi giyecekti. Hazırlanması her zamankinden uzun sürdü. Tabii pikniğe hazırlanan moda prensesi Carly kadar olmasa da alıştığı süreyi geçmişti. Çabasının ilk ödülü annesinden geldi. Essie'nin oturma odasına uğradığında annesi ona adeta ışık saçan gözlerle baktı. Essie internetteki sohbet odalarını bırakmış, desen çizimine başlamıştı. Kapıda eteklerini dalgalandırarak dönen kızını görünce kala kaldı. Evet, nasılım? Phoebe, resim gibi olmuşsun. Biraz abartı olmamış mı? Tatlım, bu sade bir elbise ve parti için de çok uygun. Önemli olan senin üzerinde nasıl durduğu. Aynı anda hem toy hem de seksi görünüyorsun. Tam da bu ikiliyi hedeflemiştim. Duncan birkaç dakika içinde burada olur herhalde. Çiçekleri almaya iniyorum. Çıkmadan önce benden istediğin bir şey var mı? Yok canım, sen eğlenmene bak. Eğleneceğim. Carly yatmadan dönerim ama dönmesen de Evie ile ben onu nasıl yatağa sokacağımızı biliyoruz, merak etme. Gözün saate takılı kalsın istemiyorum. Kalmayacak diye kendi kendine söz verdi Phoebe. Her şeyin kendiliğinden gelişmesine izin verecekti. İyi vakit geçirecek, kollarını ve sırtını açıkta bırakan yeşil elbisesiyle, toy ve seksi göründüğünü bilerek keyiflenecekti. Formunu korumak için fazlasıyla çalışmıştı. Aşağıya inip bahçedeki açık mutfağa gitti. Kuzen besin zamanında burayı düzenli olarak kullanırlardı. Bol para akıttıkları partileri düzenlerken, konserve yaparken ve sıcak gecelerde bir şeyler atıştırırken bu mutfakta toplanırlardı. Şimdi ise nadiren kullanıyorlar ama soğuk içecek stok etmek için yine de burada yedek bir buzdolabı bulunduruyorlardı. Phoebe ev sahibine hediye etmek üzere topladığı sarı papatyaları dolaptan çıkardı. Güzel bir akşam olacağını düşündü ve Evie'nin özenle baktığı çiçekleri seyretmek için avluya yöneldi. Aman Tanrım! Merdivenin alt basamağında duran fare leşini görünce ağzı açık kaldı. Daha yakından bakmak için eğilirken bir yandan da duyduğu tiksintiyi bastırmaya çalışıyordu. Farenin öldüğü kesindi ama beklediği gibi hırpalanmış görünmüyordu. Kediye yakalanmış olsaydı böyle kalmazdı. Yoksa kedi fareden sıkılmış ve komşudan gelen tatsız bir hediyeyi bir köşeye atar gibi onu avluya mı bırakmıştı? Farenin ölümüyle ilgili tahmin yürütmek gerekseydi, hakkını tuzağa düştüğü yönünde kullanırdı. Darbeyi boynundan almıştı. Bu fikir tüylerini ürpertti ve hemen geri çekildi. Mahallenin çocukları eşek şakası yapmak için ölü fareyi duvarın üzerinden fırlatmış olmalıydılar. İçeri girip boş bir ayakkabı kutusu ve süpürge çıkardı. Midesi bulanarak fare leşini süpürüp kutuya attı. Kutunun kapağını kapatırken gözlerini kaçırdı. Çöpe atmaya giderken de kutuyu kendinden uzak tutuyordu. Tiksintiyle çöp bidonundan uzaklaştı, sonra da içeri koştu. Ameliyata giren cerrahlar gibi ellerini iyice ovalayarak yıkarken bir yandan da kendi kendine saçmalamamasını söylüyordu. O pisliğe dokunmamıştı ki. Kapı çaldığında yatışmıştı. Duncan'ın yüzündeki beğeni ifadesi ona bütün olanları unutturdu. Merhaba muhteşem kadın. Sana da merhaba. Bunlar benim için mi? Kapıyı kapatırken çiçekleri kolunun altına sıkıştırdı. Kesinlikle hayır. Ev sahibi bayan için topladım onları. Gerçi kadın mı erkek mi olduğunu söylemedin. Kadın, omzun nasıl? Daha iyi, teşekkürler. Genç adama manalı bir bakış attı. Yakında bilek güreşine başlayacağım. Barmenlik yaparken bir adam vardı. Rus, çöp gibi kolları vardı. Kimse onu yenemiyordu. İçkiye hiç para vermezdi. Hep yenilenler ısmarlıyordu. Phoebe için arabanın kapısını açtı. Bu arada harika kokuyorsun. Biliyorum. Gülerek arabaya bindi. Duncan yerine geçince Phoebe ona doğru döndü. Şimdi karnımızı doyuracak şu arkadaşından bahset bana. Tanıdığım en iyi insan. Harika biri. Onu seveceksin. Aslında en yakın arkadaşımın, aynı zamanda da avukatımın annesi. Avukatına yakın arkadaş mısınız? İlginç. Finn'le taksicilik yaparken tanıştım. Savana'da kimse taksiye seslenip binmez. Burada yaşayanlar da bunu iyi bilir. Yolcu indirmiş, Hilton'un önünde sıraya giriyordum. Onu gördüm, o da bana baktı ve eliyle durdurdu. O günde sağanak halinde yağmur yağıyordu. Adliyeye gidiyormuş, acelesi varmış. Daha sonra avukat olmaya çabalayan genç bir asistan olduğunu öğrendim. Bir takım kağıtları mahkemeye yetiştirmesi gerekiyormuş. Neyse ki yetiştik. Hemen parayı ödemek için cüzdanını çıkardı ama cüzdan boştu. Yapma ya! Utancından yerin dibine geçti. Bazen taksi ücreti fazla gelince insanlar kendilerini acındırırlar. Ama benim bunu anlamak için ölçülerim vardı. Ve bu adam gerçekten utanmıştı. Özür dileyip duruyordu. Adımı ve taksinin numarasını alıp borcuyla birlikte durağa gelip yüklü bir bahşiş bırakacağına annesinin üstüne yemin etti. Ya işte böyle. İnandırıcı bir hikaye. Phoebe çok eğleniyordu. Adamı bir daha görmem diye aklımdan çıkartmıştım. 8 dolar için geleceğini hiç sanmıyordum. Ama, evet ya ama, o gece mesai bitiminde çıka geldi. 20 dolar ödedi. Öncelikle gelmeye tenezzül etmesi konusunda yanılmıştım. İkincisi de 8 dolarlık yol için 20 dolar. Fazladan da öteydi. Ona dedim ki, arkadaşım 10 dolar yeterli, sağ ol. Ama parayı geri almadı. Ben de, tamam o zaman o 10 dolarla bira içmeye gidelim dedim ve gittik. O zaman beri de arkadaşsınız. Evet, bu anlattıkların ikinizin de hamurunda var olan şeyi açığa çıkarıyor bir yerde. Midtown'un şirin evlerinin sıralandığı sokaklardan geçerken Phoebe dışarıyı seyrediyordu. Ben de buralarda büyüdüm. Columbus Caddesi'nin öbür ucunda küçük sevimli bir evimiz vardı. Senin için güzel anıları mı var yoksa kötü anıları mı? İkisinden de var. Ama ben bu bölgeyi hep sevmişimdir. Farklı tarzda yapıları, cıvıl cıvıl çocuk sesleri çok hoşuma gidiyor. 20. ayrımın sonu. Sayfa 223. Devamı 21. ayrımda.